Ayrım 14. Sayfa 185. 14. Büyük Lig. Nigel, kendisinin de New York'a gelmek zorunda olduğunda ısrar edip duruyordu. Daha önce oraya gitmemişti fakat şehir hakkında her şeyi biliyordu. O şehir tamamen çılgın bir şehir ve sen Varys, sen ne yaptığını ve nereye gittiğini bilmiyorsun. Orada bensiz kaybolursun. Orada yalnız başına kalman güvenli değil. Ben seni koruyacağım. Evet ama peki Nigel'dan kim koruyacaktı? En çok sevdiği özelliği tartışma sırasında çarpık mantığını yinelemesiydi. Ona ne demiş olursanız olun, sizi bıktırıncaya dek çılgın bir papağan gibi söylediklerini tekrarlar durdururdu. Ona karşı mantık yürütmek olanaksızdı. Ama bu kez pes etmiyordum. Bu seyahati geleceğim açısından büyük bir şans olarak görüyor, sadece kariyerim için değil, İngiltere'den, Nigel'dan ve hasta ilişkimizden uzakta taze bir başlangıç olarak kabul ediyordum. 1991'de tek başıma Amerika'ya geldim ve New York ajansımdaki temsilcim bir arkadaşının yanına çıkarak dairesini bana bıraktı. Daire, Manhattan'ın tam merkezinde, Village'daydı. Stüdyo tarzındaki dairede büyük bir yatak dışında fazla bir şey yoktu ama bu basitlik bana uygundu. Oraya vardığımda ajansım bana bir sürü iş bulmuştu ve ben birdenbire hiç olmadığı kadar koşuşturmaya, daha önce hiç kazanmadığım kadar kazanmaya başladım. İlk gittiğim hafta her gün çalıştım. İş bulmak için 4 yıl çabaladıktan sonra şimdi şikayet ediyordum. Her şey çekimde olduğum bir öğleden sonraya kadar mükemmel gidiyordu. Çekimlere ara verildiği bir sırada ertesi günün randevularını kontrol etmek için ajansımı aradım. Temsilcim ve bir de eşiniz aradı. Yoldaymış ve bu gece dairenizde sizinle olacakmış. Kocam mı? Ona adresimi mi verdiniz? Evet, bana yola çıkmadan önce çok telaşlı olduğunuz için adresinizi ona vermeyi unuttuğunuzu söyledi. Eşiniz çok sevimli biri. Sadece onun iyi olduğundan emin olmak istiyorum. Bilirsiniz, New York'a ilk gelişi dedi. Telefonu çarparak kapadım ve bir dakika orada dikilip derin derin nefes alıp verdim. Buna inanmıyordum. Evet, inanabiliyordum ancak bu kez çok ileri gitmişti. Ajanstaki o zavallı adamı suçlamıyordum. Nigel'ın gerçek kocam olmadığını bilemezdi. Ona bunu nasıl açıklayabilirdim ki? Bak, biz evliyiz tamam ama o tam bir manyak. Kanun dışı bir yabancı olduğum ve sınır dışı edinmek üzere olduğumdan onunla pasaportu için evlendim. Anladın mı? Şimdi yarının randevuları. İşin en ürkütücü yanı ise o manyakla resmen evlenmiş olduğumdu. İşten sonra o gece karar vermiş durumda daireme döndüm. Önceden söylenmiş olduğu gibi Nigel geldi ve kapıyı çaldı. Onu içeri aldım ve daha ceketini çıkarmadan soğuk, ifadesiz bir ses tonuyla "Haydi çıkalım, seni yemeğe götüreceğim" dedim. Kalabalığın ortasında masamıza oturur oturmaz "Bak Nigel, sana dayanamıyorum. Dayanamıyorum, beni hasta ediyorsun. Sen etrafımda dolaşırken çalışamıyorum, düşünemiyorum. Bana engel oluyorsun, sinirleniyorum. Senin buradan gitmeni istiyorum" dedim. Söyleyeceği şeylerin dehşet verici olacağını biliyordum ve onu incitmek bana zevk vermiyordu. Ama ümitsiz bir haldeydim. Belki yeterince kaba ve acımasız davranırsam ondan kurtulabilirim. Yüzüme öyle üzgün ve dokunaklı baktı ki kendimi suçlu hissettim. Tamam, düşündüklerini söyledin. Belki de gelmemeliydim. Yarın ilk uçakla geri dönerim. Güzel, git. Stüdyodan döndüğümde seni o dairede görmek istemiyorum. Burada çalışıyorum, bu bir tatil değil. Senin çılgınlıkların için vaktim yok. Ama ertesi akşam eve döndüğümde o yerinden kıpırdamamıştı. Karanlık dairede pencerenin önünde oturmuş dışarıya bakıyordu. Neşesiz, yapayalnız, perişan durumdaydı. Ama zaten hep öyleydi. Ben bağırıp çağırmaya başlayıncaya ertesi gün gitmeye razı oldu. Ve ertesi gün sonunda ayrılıp Londra'ya döndü ve ben de sonunda rahat edeceğimi düşünüp Tanrı'ya teşekkür ettim. Yağarcasına iş teklifi aldığımdan New York'ta kalış sürem uzadı. Ancak Nigel bana rahat vermiyordu. Bilgim olmadan öğrenmeyi başardığı kredi kartı numaramı kullanarak uçak bileti alıp haber bile vermeden iki kez daha geldi. Nigel ile yaşadığım o anlamsız ve gülünç duruma rağmen hayatımdaki her şey çok güzel gidiyordu. New York'ta yeni insanlarla tanışarak harika zaman geçiriyordum. Üstelik kariyerim de müthiş ilerliyordu. Bennett'ın ve Levi's için çalıştım. Pomelat adında bir mücevherat şirketi için üzerimde beyaz Afrika giysileriyle bir dizi reklamda çıktım. Revlon için makyaj ürünleri, reklam afişleri çekildi. Ardından da Ajea'nın yeni parfüm tanıtımında kullanıldım. Parfümün reklamında Afrika'nın kalbinden her kadının kalbini kazanacak bir koku geliyor deniyordu. Şirketler beni farklı kılan şeyden yararlanıyorlardı. Londra'da modellik yapmama engel olan egzotik Afrikalı bakışım onların dikkatini çekiyordu. Akademi ödülleri için Revlon, Cindy Crawford, Claudia Schiffer ve Lauren Hutton ile görüntülendiğim özel bir reklam filmi çekti. Filmde her birimiz sorulan aynı soruya cevap veriyorduk. Bir kadını yenilikçi kılan nedir? Benim bu soruya verdiğim cevap hayatımın tuhaf gerçeğiydi. Somalili bir göçebenin Revlon modeline dönüşmesi. Sonra Oil of Olay reklamlarında oynayan ilk siyah model oldum. Robert Palmer ve Meat Loaf için müzik videolarında oynadım. Bu projeler bir çığ gibi büyüdü ve kısa sürede büyük moda magazinlerinde çıkmaya başladım. Elle, Allure, Glamour, İtalyan Vogue ve Fransız Vogue. Bu projelerde efsanevi Richard Avedon dahil olmak üzere en büyük fotoğrafçılarla çalıştım. Richard Avedon fotoğraflarını çektiği modellerden daha ünlüydü. Richard'ı çok sevmiştim. Çünkü ayakları yere basan ve çok komik biriydi. Bu işi 10 yıldır yapıyor olmasına rağmen sürekli resimlerle ilgili fikrimi soruyordu. Varys, bunun hakkında ne düşünüyorsun? Fikrimi soracak kadar beni önemsemesi benim için çok önemliydi. Richard da ilk büyük fotoğrafçım Terence Donovan gibi saygı duyduklarım arasına girmişti. Yıllar içinde favori fotoğrafçılarım listesini geliştirdim. Tüm gün fotoğraf çekmek insana kolay bir iş gibi geliyor ama tecrübem arttıkça aradaki büyük kalite farkını görür oldum. En azından o fotoğrafçıların nesnesi olma açısından. Büyük bir moda fotoğrafçısı modele peşinen kararlaştırılmış bir imaj oturtmak yerine modelin gerçek özelliklerini ortaya çıkarıp onu işleyendi. Onlara duyduğum saygı belki de yaşım ilerledikçe kendim olmayı ve modellik işinde çalıştığım öteki kadınlardan beni farklı kılan özelliklere daha çok önem vermemdendi. Herkesin 2 metre boyunda olduğu, beline kadar dümdüz ipeksi saçları ve pamuk beyazı cildi olduğu bu iş kolunda siyah olmak bir ayrıcalıktı. Çoğu zaman beni olduğumdan farklı göstermek için ışık oyunları, makyözler ve kuaförler kullanan fotoğrafçılarla çalışmıştım. Ama bundan hoşlanmıyor, sonuçtan memnun kalmıyordum. Eğer bir Cindy Crawford istiyorsanız, uzun lüleli peruklar ve bir dolu aptal fondötenle siyah bir kadını siyah Cindy Crawford benzeri yapmaktansa Cindy'nin ta kendisini kullanmalısınız. Benim çalışmaktan zevk aldığım fotoğrafçılar doğal güzelliğe saygı gösterip o doğallığı ortaya çıkarmaya çalışanlardı. Benim durumumda ise hiç şüphesiz yapmaları gereken ve onlardan beklenen iş belliydi. Ama ben çabalarına saygı duyuyorum. Ünüm arttıkça verdiğim sözler de arttı ve programım çekimler, şovlar ve fotoğraf çekimleriyle doldu. Saat kullanmama alışkanlığımdan dolayı tüm bunları izlemek benim için güçtü. Zamanı eskiden olduğu gibi söylemeye uğraşırken problemlerim olduğunu keşfettim. Manhattan gökdelenlerinin orta yerinde gölgemin uzunluğunu görmeye çalışmak çok zordu. Randevulara geç kalmaya başladım. Aynı zamanda yanlış adreslere gitmeye başladığımı fark etmiştim. Ajansım benim için adresi yazıyordu ama ben hep numaraları ters yazıyordum. Bana 725 Broadway dediklerinde ben 527 Broadway'e gidiyordum. Bunu Londra'da da yapıyordum ancak New York'taki işim çok daha yoğundu ve ben bunun geçici bir problem olmadığının farkına varmaya başlamıştım. Deneyimim artıp kariyerimde kendime daha güven duymaya başladıkça modelliğin benim için en favori tarzını öğrendim, podyum. Tasarımcılar yılda 2 kez yeni modellerini göstermek için şovlar düzenler. Bu moda şovları Milan'da başlar ve 2 hafta sürer. Sonra Paris, ardından Londra, ardından New York. Göçebe günlerim beni böyle bir hayata hazırlamıştı. Bir oraya bir buraya seyahat etmek, iş bitince yeniden yola çıkıp hayatın sunduklarıyla yetinmek. Mevsim başlangıcında Milan'da şovlar başladığında modellik yapan bayanlar ve kızlar ve hep model olma düşü kuranlar doğruca oraya giderler. Birdenbire şehir oradan oraya karıncalar gibi koşturan selvi boylu kadınlarla dolar. Ah, işte bir tane, bu da bir diğeri. Evet, bu da öyle. Onları tanımamanız olanaksızdır. Bazıları dostçadır, selam. Bazıları birbirlerini tepeden tırnağa süzer. Bazıları birbirlerini tanımamaktadırlar. Bazıları birbirlerine tamamen yabancıdır. İlk kez karşılaşmışlardır ve birbirlerinden ölesiye korkarlar. Bazıları gidişe ayak uydurur, bazıları uyduramaz. Her cinsine, her türüne rastlamak mümkündür. Üstelik aralarında kıskançlık olmadığı söylenir. Bu tamamen yalandır. Kıskançlık had safhadadır. Ajans randevuları ayarlar, sonra modeller şovlarda resimlenmek çabasıyla Milan'daki çekimlere katılırlar. O zaman modelliğin hiç de öyle cazip, göz kamaştırıcı bir şey olmadığının farkına varırsınız. Tek bir gün içinde 7, 10, 11 randevuya katılırsınız. Bu çok hem de çok çalışma gerektiren bir iştir. Çünkü tüm gün boyu koşuşturursunuz. Yemek yemeye fırsat bile bulamazsınız. Çünkü bir randevunuz vardır ve ikisine de zaten geç kalmışsınızdır. Nihayetinde bir sonraki çekime yetiştiğinizde sırada 30 kadar kız vardır ve hepsi de sizin önünüzdedir. Sıra size geldiğinde fotoğraflarınızın olduğu dosyayı gösterirsiniz ve hepsi o kadar. Teşekkürler, sıradaki. İşi alıp almadığınızı da bilemezsiniz. Ama zaten bunun için endişelenecek zamanınız da olmaz. Çünkü bir sonraki görüşmeye gitmek durumundasınızdır. Görüşme sonrası sizinle ilgileniyorlarsa ajansınızla iletişime geçip sizi tutarlar. Bu arada bir işin üzerinde fazla durmamayı ya da çok istediğiniz bir işi kaybettiğiniz için üzülmemeyi yahut da favori tasarımcılarınızca reddedilmekten dolayı incinmemiş hissetmeyi çok kısa sürede öğrenmeniz sizin için iyi olacaktır. Aa, işi aldım mı acaba? Alabilecek miyim? Neden alamadım? Diye düşünmeye başlarsanız, özellikle reddedildiğinizde çılgına dönersiniz. Eğer bunların canınızı sıkmasına izin verirseniz, kısa sürede paramparça olursunuz. Sonunda tüm çekim süreçlerinin çoğunlukla hayal kırıklığından ibaret olduğunu fark edersiniz. Başlarda ben de endişeleniyor, neden o işi alamadım, lanet olsun, o işi gerçekten istiyordum diye düşünüyordum. Ama sonraları bu işte geliştirdiğim bir sloganla yaşamayı öğrendim. Hayat bu. Pekala, lanet olsun. İşe yaramadı. Senden hoşlanmadılar. Bu kadar basit. Bu senin hatan değil. Şayet 2 metre boyunda, 40 kilo ağırlığında, uzun sarı saçlı birilerini arıyorlarsa seninle ilgilenmezler varis. Sen işine bak kızım. Bir müşteri sizi seçerse tekrar oraya gidip şovda giyeceğiniz elbiselerin provasını yaparsınız. Bu hareketlilik sürüp gider ve biz henüz şova bile çıkmamışızdır. Sinirleriniz bozulmaya, heyecanlanmaya başlarsınız. Uyuyamazsınız. Zamanında yemek yiyemezsiniz. Yorgun, bir deri, bir kemik görünürsünüz. Günden güne zayıflarken bir yandan da iyi görünmeye çalışırsınız. Çünkü kariyeriniz buna bağlıdır. Sonra merak edersiniz. Neden bunu yapıyorum? Neden buradayım? Moda şovu başladığında bazen bir taraftan da deneme çekimlerini sürdürürsünüz. Çünkü şov işi sadece 2 hafta sürecektir. Şov gününde başlangıçtan 5 saat önce orada olursunuz. Tüm kızlar oradadır. Makyajınızı yaptırırsınız, sonra oturup beklersiniz ve ardından saçınızı yaptırırsınız. Sonra da şovun başlamasını beklemeye başlarsınız. Sonra ilk elbisenizi giyip etrafta dolanmaya başlarsınız. Çünkü elbiseyi kırıştırmamak için oturamazsınız. Ve şov başlar. Tam bir kaos, bir çılgınlık başlayıverir. Hey, neredesin? Ne yapıyorsun? Baris nerede? Naomi nerede? Buraya gelin. Podyuma, çabuk. Sen 9 numarasın. Sen bir sonrakisin. Tanımadığınız onca insanın ortasında elbisenizi üstünüze geçirirsiniz. Tamam, geliyorum. Evet, 1 dakika. Herkes birbirini itip kakar. Sen ne yapıyorsun? Yolumdan çekil, sıra bende. Ve sonra tüm o yorucu çalışmanın ardından sıra sizdedir. Podyuma çıkma sıranız gelmiştir. Sonra bom. Podyumda yürürsünüz. Işıklar parıldamakta, müzik çalmaktadır. ve herkesin bakışları arasında "Bu benim, siz hepiniz, bana bakın" diye içinizden geçirerek salına salına podyumda yürürsünüz. İşinin en ehli makyözler ve kuaförler sizi hazırlamıştır. Üzerinizde almayı hayal bile edemeyeceğiniz en pahalı elbiseler vardır. Birkaç dakika için o elbiseler sizindir ve onların içinde zenginler gibi göründüğünüzü bilirsiniz. Telaşla resimleriniz çekilir ve podyumdan indiğinizde üzerinizi değiştirmek için bekleyemezsiniz bile. Çünkü yeniden podyuma dönmek durumundasınızdır. Tüm o hazırlıklardan sonra bütün şov 20-30 dakika sürer. Ama siz aynı gün içinde 4-5 şova katılmak zorundasınızdır. Dolayısıyla üzerinizdekileri fırlatıp işiniz biter bitmez bir sonrakine koşarsınız. Milan'daki bu 2 haftalık çılgınlık sona erdiğinde tasarımcılar, makyözler, kuaförler ve modeller kolonisi göçebe çingeneler gibi Paris'e geçerler. Sonra Londra ve New York'a gitmeden önce tüm süreç Paris'te yinelenir. Bu koşuşturma bittiğinde ayakta duramaz halde olursunuz ve New York'taki işiniz sona erdiğinde bir süre işten uzaklaşmaya ihtiyaç duyarsınız. Telefonla size ulaşamayacakları ıssız küçük bir adaya gidip rahatlamak için hazırsınızdır. Aksi takdirde gitmez ve çalışmaya devam ederseniz zihinsel olarak tamamen yıpranırsınız. Modellik yapmak eğlenceli bir iş. Bu işin deptebesini, ışıltısını ve güzelliğini sevdiğimi kabul ediyorum. Ancak genç ve korumasız bayanlar için utanç verici, acımasız bir yönü var. Tasarımcının ya da fotoğrafçının dehşet içinde, "Tanrım, bacağında ne var? O siyah lekeler de neyin nesi?" dedikleri işlere gittiğim oldu. Ne diyebilirim ki? O lekeler Somali çöllerinde batan diken ve kayalardan kalan izler. Çocukluğumun kalıntıları. 14 yıl boyunca yalın ayak dolaşmanın bıraktığı izler. Bunu Paris'teki tasarımcıya nasıl açıklayabilirim ki? Katalog çekimleri sırasında mini etek giymem istendiği an kendimi kötü hissediyordum. Etekle karşılarına çıkıp tek ayak üstünde bir oraya bir oraya dönerek problemimi fark etmemelerini umuyordum. Bacaklarım çarpıktı. Yetersiz beslenen bir göçebe ailesinde büyümenin doğal sonucu. Elimde olmayan bu fiziki rahatsızlıktan, çarpık bacaklılıktan dolayı işten atıldığım da oldu. Öyle utanıyor ve incinmiş hissediyordum ki bir keresinde düzeltmesi için bir doktora bile gittim. "Bacaklarımı kırın," dedim emredercesine. "Kırın ki daha fazla utanmayayım." Ama şükürler olsun ki doktor bana çok yaşlı olduğumu, kemiklerimin yerleşmiş olduğunu ve bu yöntemin işe yaramayacağını söyledi. Yaşım ilerledikçe, "Tamam, bunlar benim bacaklarım, kökenimin ve geldiğim yerin birer sonucu," diye düşünmeye başladım. Ve bedenimi tanıdıkça bacaklarımı da sever oldum. 5 dakikalık bir podyum şovu için bacaklarımı kırdırmış olsaydım bugün kendime çok kızıyor olurdum. Bacaklarımı ne için kırdıracaktım? Adamın birinin elbiseleri üzerimde iyi görünsün diye mi? Artık bacaklarımla gurur duyuyorum. Çünkü onların bir tarihi var. Benim hayat hikayemde yerleri var. O çarpık bacaklar benim çöldeki binlerce mili geçmemi sağlamıştı. Şimdiki dalgalı Afrikalı kadın yürüyüşüm benim soyumun bir mirasıydı. Modellikteki öteki bir sorun ise öteki iş kollarında olduğu gibi moda işinde de memnun olmayan insanların oluşudur. Kim bilir, belki bunun nedeni bazı kararlarda pek çok şeyin tehlikeye girmesi, dolayısıyla insanların strese teslim olmasıdır. Önemli moda magazinlerinden birinin sanat yönetmeniyle çalıştığımı hatırlıyorum da şirret tavrıyla fotoğraf çekimini benim için bir cenaze merasimine dönüştürmüştü. Karayip Denizi'nde küçük güzel bir adada çekim yapıyorduk. Ada adeta bir cennetti ve hepimiz harika zaman geçiriyorduk. Pek çok insanın tatil yapmak için yüklü paralar ödeyerek geleceği bir yerde para karşılığı çalışıyorduk. Ancak bu kadın her şeyi mahvediyordu. Adaya vardığımız andan itibaren bu kadın benim tepemdeydi. "Varis, kendini toparlaman gerek. Kalk ve hareket et. Çok tembelsin. Senin gibi insanlarla çalışmaya hiç tahammülüm yok." New York'taki ajansımı arayıp benim tam bir moron olduğumu ve çalışmayı reddettiğimi söyleyerek şikayetçi oldu. Ajanstakiler oldukça hayrete düşmüşlerdi. Ama benim kadar değil. Bu sanat yönetmeni insanı kederlendirecek kadar üzgün bir kadındı. Hayal kırıklığına uğramış biri olduğu besbelliydi. Ne erkek arkadaş, ne arkadaşı, ne sevecek birileri vardı. O da tüm hayatını, aşkını ve tutkusunu bu işe harcıyordu. Çünkü onu hayatta tutan başka hiçbir şey yoktu. Bu yüzden de bütün hırsını benden çıkarıyordu. Eminim böyle davrandığı ne ilk ne de son kişi ben değildim. Birkaç gün sonra duyduğum sempatiyi yitirdim. Ona bakıp buna yapabileceğim iki şey var. Suratına bir tokat indirebilirim yahut da yüzüne bakıp gülerim ve hiçbir şey söylemem diye düşündüm. En iyisi hiçbir şey söylememek diye geçirdim içimden. En acı olanı da bu sanat yönetmeni gibi bir kadının işe henüz başlamış genç kızlara eziyet ettiğini görmekti. Kimi zaman henüz küçük birer çocuk olan bu kızlar Oklahoma, Georgia ya da Kuzey Dakota'dan ayrılıp New York'a, Fransa'ya veya İtalya'ya uçup hayatlarını kazanmaya, buralara uyum sağlamaya çalışırlar. Çoğu zaman bulundukları ülkenin dilini bilmezler. Toy olduklarından bunlardan yararlanılır. Reddedilmeye dayanamaz hayal kırıklığına uğrarlar. Suçun kendilerinde olmadığını görebilecek tecrübeleri, akılları ya da özgüvenleri yoktur. Çoğu hıçkırıklar içinde kırgın ve üzgün bir halde evlerine dönerler. Bu işte sahtekar ve düzenbazlar egemendir. Pek çok genç kız deliler gibi model olmayı düşler ve kızlar bir katalog çekimi için servet ödemeyi vaat eden sözde ajansların tuzağına düşerler. Bu tip hırsızlardan biri olan Harold Wheeler'ın kurbanı olduğumdan bu benim asabımı fena halde bozar. Modellik para kazanmaktır, para ödemek değil. Bir kişi model olmak istiyorsa tek ihtiyacı olan para, ajansları dolaşmasını sağlayacak olan otobüs ücretidir. Gazetedeki sarı sayfalara bakar, telefon edip randevu alır. Eğer ajans ücret konuşmaya başlamışsa hemen oradan kaçmalı. Resmi bir ajans sizin doğru görünüşe sahip olduğunuzu düşünüyorsa sizin için aracı olacaktır. Ancak ondan sonra katalog çekimleri ve işler başlar. Modellik işindeki bazı insanları memnun etmek mümkün olmadığı gibi çalışma ortamı da her zaman mükemmel değildir. Bir proje kabul ettim. Bu projede boğa da olacağını biliyordum. Ancak New York'tan Los Angeles'a gidip bir helikopterle çöle götürülünceye dek kaç boğa olduğunu tam olarak bilmiyordum. Kaliforniya çölünün tam orta yerinde yapayalnızdık. Sadece ben, çekim ekibi ve uzun sivri boynuzlu dev gibi siyah bir boğa. Küçük bir treylere girip saçımı ve makyajımı yaptırdım. Hazırlığım bittiğinde fotoğrafçı beni bu hayvanın yanına götürdü. Şeytana merhaba de dedi. Oo, merhaba şeytan, onu sevmiştim. Çok güzel, fantastik. Peki ya güvenli mi? Aa evet, elbette. Bu sahibi diyerek fotoğrafçı eliyle şeytanın yularını tutan adamı işaret etti. O ne yapacağını biliyor. Fotoğrafçı bana projeyi anlattı. Resim bir likör şişesi etiketinde yer alacaktı. Ben boğanın tepesinde oturuyor olacaktım çıplak. Bu haber benim için büyük bir şoktu. Çünkü buraya gelmeden önce bundan haberim yoktu. Ama onca insanın önünde gürültü koparmak istemediğimden bu işin de üstesinden gelebileceğimi düşündüm. Boğa için üzülüyordum. Çünkü çölde hava korkunç derecede sıcaktı ve o burnundan terliyordu. Bütün ayakları kıpırdayamasın diye zincirlenmişti ve bu koca canavar orada tevazu içinde duruyordu. Fotoğrafçı boğanın sırtına çıkabilmem için elleriyle bir merdiven yaptı. Uzan diye emretti kollarını sallayarak. Boğanın iki yanına bacaklarını sarkıt ve sırt üstü uzan. İçimden bu yaratığın beni kolaylıkla öldürebileceğini geçiriyordum. Ansızın hayvanın sırtının kamburlaştığını hissettim. Ve havaya fırlayıp gürültüyle yere düşerken Mojave çölü gözümün önünden geçti. İyi misin? Evet, evet. Sert kadını oynuyor, sarsılmamış görünmeye çalışıyordum. Kimsenin varistiriye bir aptaldır, yaşlı bir boğadan korkan bir aptal demesini istemiyordum. Evet, haydi bana tekrar çıkmamda yardım et. Ekiptekiler üzerimdeki tozu silkeleyip yukarı çıkardılar ve tekrar işe koyulduk. Boğanın sıcaktan hoşnut olmadığı besbelliydi. Çünkü beni iki kez daha sırtından attı. Üçüncüsünde bileğim burkuldu, şişmeye başladı. Pekala, fotoğrafı çektiniz mi diye sordum yerde yatarken. Ah, bir makara daha çekebilirsek güzel olacak. Neyse ki resimler hiç piyasaya çıkmadı. Bir nedenden dolayı onları hiç kullanmadılar ve ben buna memnundum. Bir yığın yaşlı erkeğin çevrede oturup likör içerken çıplak vücudumu seyretmesi fikri çok can sıkıcıydı. Bu projeden sonra bir daha çıplak poz vermemeye karar verdim. Çünkü bu hiç de hoşuma gitmemişti. Kazandığınız para tam anlamıyla bunu yakışıksız hisseden insanların önünde öylece durmanın ve koşup havluya sarınacağınız molayı beklemenin verdiği incinmişlik hissine değmezdi. Boğa işi benim muhtemel en kötü işim olsa da modellik yaptığım çoğu zaman bu işten hoşlandım. Herkesin istediği türden eğlenceli bir meslekti. Terence Donovan'ın benim resimlerimi çekmek üzere belte götürüp kameranın önüne oturttuğundan beri hiçbir zaman sadece görünüşüm için bana para ödendiği fikrine alışamadım. İş gibi görünmeyen bir şeyden hayatımı kazanabileceğim gerçekten aklıma gelmezdi. Tüm bu iş bana aptalca bir oyun gibi geliyordu. Fakat bu işe seçildiğim için çok memnundum. Bu işte başarılı olma şansını yakaladığımdan hoşnuttum. Zira her kızın böyle bir imkanı yoktu. Pek çok kızın gösterdiği büyük gayrete rağmen bunun bir işe yaramaması üzücüydü. Gençken Muhammed eniştenin evinde hizmetçi olarak çalışırken model olma hayalleri kurduğumu hatırlıyorum. Nihayetinde tüm cesaretimi toplayıp imana bu işe nasıl başlanacağını sormuştum. Bundan 10 yıl sonra New York stüdyosunda Revlon çekimi için çalışıyordum ki makyöz içeri girdi ve İman'ın yan stüdyodaki fotoğrafçıyla kendi kozmetik ürününün çekimlerini yaptığını söyledi. Dışarı fırlayıp onu görmeye gittim. "Aa, görüyorum ki artık kendi ürünlerin için çalışıyorsun. Neden ürünlerinin reklamları için bir Somalili kadını beni kullanmadın?" diye sordum. Savunmaya geçerek yüzüme baktı ve "Ben senin paranı ödeyemem," diye mırıldandı. Ona Somalice, "Bunu senin için bedavaya yapardım," dedim. Komik, o benim kendisine çay taşıyan aynı küçük kız olduğumun farkına varmamıştı. İşin komik olan yanı, ben hiç modellik yapmak için uğraşmamıştım. Hep işler ayağıma gelmişti. Belki de bu yüzden bu işi hiç çok ciddiye almadım. İşin sırrı süper model ya da yıldız olmakta yatmıyor. Modellerin neden bu kadar meşhur olduklarını hala anlayabilmiş değilim. Her gün moda sahnesinin süper modeller hakkındaki televizyon şovları ve magazinlerle daha da zıvanadan çıktığını izliyor ve bunlar da neyin nesi diye merak ediyordum. Yalnızca model olduğumuz için insanların bir kısmı bize birer tanrıçaymışız, bir kısmı da aptalmışız gibi davranıyor. İkinci türden davranışa pek çok kez rastladım. Sanki hayatımı yüzümle kazanmam aptal olmamı gerektiriyormuş gibi. Suratlarında aptal bir ifade insanlar, "Sen bir model misin? Ah çok kötü, demek beynin yok. Tek yapman gereken orada dikilip kamera için güzel görünmek," diyorlar. Ancak birçok çeşitli modelle tanıştım ve evet, tanıştıklarımın bir kısmı zeki sayılmazdı. Ama çoğunluğu zeki, kültürlü, çok yer görmüş insanlardır ve pek çok konuda öteki insanlar kadar bilgilidirler. Hayatlarını ve işlerini idare etmeyi, tam anlamıyla profesyonelce davranmayı bilirler. O kepaze sanat yönetmeni gibi kişiler için bazı kadınların hem güzel hem de zeki olabileceği gerçeği katlanılmaz bir gerçektir. Bu yüzden bizi küçümseyerek haddimizi bildirmemize gerek yoktur. Modellik ve reklamcılıkla ilgili etik konular oldukça kafamı karıştırıyor. Ben dünyadaki en önemli özelliklerin doğa, şahsi iyilik, aile ve arkadaşlık olduğuna inanıyorum. Yine de hayatımı "Bunu alın çünkü güzel görünüyor," diyerek kazanıyordum. Yüzümde kocaman bir gülümsemeyle eşyaları satıyordum. Bu konuda ahlaki kuralları çiğneyip "Neden bunu yapıyorum? Dünyanın zarar görmesine yardımcı oluyorum," diyebilirim. Ama inanıyorum ki dünyadaki herkes bir noktada kendi mesleğiyle ilgili aynı şeyi söyleyebilir. Yaptığım şeyin iki yanı güzel insanlarla tanışmış, güzel yerler görmüş ve bende dünyaya zarar vermek yerine yardım etmek için bir şeyler yapma arzusu uyandıran farklı kültürleri tanımış olmamdı. Ve yoksulluğun pençesindeki bir Somalili değil, bu konuda bir şeyler yapabilecek durumda olan biriydim. Modellikte beni büyüleyen şey bir yıldız ya da ünlü biri olma arzusu değildi. Ben kendimi bir dünya vatandaşı olarak hissediyor, bu gezegen üzerindeki en harikulade yerlere seyahat ediyordum. Çoğu kez iş için seyahat ederken güzel bir adaya gidiyorduk ve ben elime geçen her fırsatta kumsala kaçıyordum. Tabiatta özgür olmak, tekrar güneşin altında olmak muhteşem bir duyguydu. İşte o zaman ağaçların arasında kaybolup sessizce oturuyor ve kuş cıvıltılarını dinliyordum. Ah! Gözlerimi kapayıp çiçekleri kokluyor, yüzümde güneşi hissediyor, kuşları dinliyor ve kendimi Afrika'da hayal ediyordum. Somali'de duyduğum o huzuru ve dinginliği tekrar yakalamaya çalışıyor, kendimi evimde hissediyordum.